Sayfa 248. Ulusal sistemler kendiliğinden çökmez. Rusya'da işler ve ilişkiler şok terapiyle sınırlı kalmaz. Bir devleti yönlendirmenin en güvenli yolu o devlete kadrolar yetiştirmektir. Soros, Rus medyasını, eğitimini, araştırma merkezlerini ve bilim odaklarını parayla destekler. Lise ve üniversite düzeyinde eğitim dönüştürülmesi için 250 milyon dolar yatırır. ISF, International Science Foundation, Uluslararası Bilim Vakfı için 100 milyon dolar verir. Dipnot, Irina Dejdina, US Non-Profit Foundations in Russia, Impact on Research and Conferences, Dublin Working Papers, Dejdina'dan aktaran Heather Cotin, George Soros, Imperial Wizard, CAQ, Number 74, Fall 2002, Sayfa 3. FSK, Rus Federal Karşı İstihbarat Servisi, Soros'u bir espiyonaj örgütü kurmakla suçlamakta. Ford ve Heritage vakıflarından Harvard, Duke ve Columbia Üniversitelerinden yardım gördüğünü ileri sürmektedir. FSK'ya göre Soros 50 bin bilimciye ödeme yapmakta ve böylece bilimsel ve teknolojik gelişmeleri denetimi altına almaktadır. Dipnot, FSK suspects financing of espionage on Russia's territory, AP Wire, January 18, 1995'ten aktaran Heather Cotin, adı geçen yayın, sayfa 37. David Hoffman, Proliferation Parties gives Russia a fractured democratic system, Washington Post, October 1st, 1995'ten aktaran Heather Cotin, adı geçen yayın, sayfa 37. İş salt yardım ve yönlendirmeyle sınırlı kalmıyor. 1995'te ABD Dışişleri Operatörü Fred Kani'nin Çeçenistan olaylarına karıştığı saptanır. Kani, ABD çıkarlarıyla sıkıca bağlı olan çatışma bölgelerinde çalışmıştır. Kani'nin ayrıca Soros adına da sözleşmeli olarak çalıştığı ileri sürülmektedir. Dipnot, Alan Turner, Looking for Trouble, Houston Chronicle, May 28, 1995. Page E1, Kim Masters, Where is Fred Kani? Washington Post, June 19, 1995. P.D.1'den Heather Cotin, adı geçen yayın, sayfa 37. Rus yeni tür sermayedarlarından Boris Berezovski birkaç yıl önce George Soros'un CIA ajanı olduğunu duydum diyerek Soros'un ilişkilerine bir başka boyut eklemektedir. Dipnot, Los Angeles Times, November 24, 1994, P55'ten aktaran Cockburn, adı geçen yayın, sayfa 37. Soros'un şok terapi işlerinde aktör olarak adını verdiği adamlardan Fisher, Türkiye'ye yabancı değildir. Türkçe yayın yapan ülkelerde açık bilgilendirme ağı kurucusu, televizyonlarda sınırsız özgürlük düşüncesini yayan ultraliberal iktisatçılar, Fisher'den arkadaşımız diye söz ederler. Fisher ile mektuplaştıklarını açıklamaktan çekinmezler. Yeni yeni açık toplum olan her şeyini para piyasasına emanet etmiş, plan ve programlı üretimi unutmuş, serbest piyasa oyuncularının vurkaç hünerlerinden habersiz ülkelerde bu tür oyuna iktisadi kriz deyip geçerler. Oyuna gelenlerin ulusal paraları beş para etmez olur, sanayi ve ticaret yıkılır. Tayvan'da, Endonezya'da, Meksika'da, Arjantin'de, Malezya'da oynanır bu oyun. Ne ilginç rastlantıdır ki ülkelerin ulusal piyasaları yıkılırken yolsuzluk savları yükselir, etnik ve dinsel sürtüşmeler çatışmalara döner ve projekt demokrasi yollarında para krallarının yeni dünya düzenine uyumlu yönetimler oluşur. Medya diliyle smart boys, yani parlak çocuklar olarak nitelenenlerin derinden derine piyasa değerlendirmeleri yapanların vurkaç özgürlüğünü, devlet küçülsün ya da yolsuzluklar önlensin gibi sade suya tirit, bilgiçe değerlendirmelerle sundukları yayınlarda yer almayan işleyişin adımları yalın ve basittir. 1. Mega banker olarak pohpohlanmış Soros ve yandaşları hisse tahvil almaya başlar. Onun bir şeyler bildiğinden emin olan ötekiler de izlerinden gider. Bu arada dış sermayeli televizyonlar her yarım saatte bir piyasa haberi geçerken yorumlarını da eksik etmezler. 2. Gelirleri daralmış olan küçük yatırımcılar alışa geçerler. Medya piyasalar hareketlendi. Hükümetin şu, IMF'nin bu anlaşması sonuçlanıyor propagandasını yükseltir. Fiyatlar ve alışlar daha da yükselir. 3. Vur ve kaç bankerleri ikincilere satarlar ve katlayarak kazanırlar. 4. Vur ve kaç operatörü topladığı parayı dolara çevirir ve aracı bankasından ülke sınırları dışına çıkarır. Para yıkılacak yeni bir piyasa, alt üst edilecek bir ulusal pazara yönelir. 5. IMF ülkeye gelir, tıpkı Soros'un buyurduğu gibi devleti küçültün der. Ulusal üretim boğulur, dış borç taksitlerinin tahsili için para piyasasının, güvensizlik ortamında ağır yaralar almış banka düzeninin, yani toplam olarak devlet düzeninin sürdürülebilmesi için yeni borçlanma olanakları için yeşil ışık beklenir. 6. Yeşil ışık tıpkı Soros'un buyurduğu gibi siyasal isteklere bağlanır. Buna direnecek yönetimler varsa demokratik ve liberal ortam hazırlanarak yıkılır. 7. Yıkıma uğratılan ülkeye dönülür, yıkılan iktisadi ortamda birdenbire değer yitiren şirket hisseleri, ham maddeler, ihraç ürünleri bir iki misli değerlenmiş olan dolar karşılığında satın alınır. Dipnot, Scott Thompson, Profile, George Soros, Inside Outside, Job for the Oligarchy, EIR, August 24, 2001. İşlerin güvenlik içinde yürütülmesi için iki koşulun yerine gelmesi gerekiyor. İlki geniş bir bilgi ağından ince bilgilerin toplanması, ikincisi yapılan işlerin şöyle ya da böyle sert tepkilerle sarsılmaması. Her iki gereksinim ise çok geniş bir dostluk çevresi gerektirir. Geniş çevrenin oluşabilmesi için akademisyenlerden, hayır dernekleri ve vakıflara, iş adamlarından bankacılara, insan hakları gruplarından siyasal partilere ve doğal olarak sesli, yazılı, görsel yayın ortamına bağlanan bir ağ kurulması zorunludur. Şimdi bu ağın işleyişinin tipik örneklerinden birine Malezya operasyonuna kısaca bakmanın sırasıdır. Açılanı vururlar. Açık toplum ve IMF'nin serbest piyasa kuralları sürerken Malezya'da kısa süreli bir işlem sonucu para piyasası çöker. Devlet yönetimi olayın ayırdına varır ama iş işten geçmiş, sıcak para diye bilimsel ve iktisadi bir ad verilen vurgun para, Malezya'dan yeni vuruşlar için başka ulusal pazarlara yönelmiştir. Parası çöken Malezya yönetimi dış sermayeye en az bir yıl ülkede kalma koşulu getirir, IMF'den ülkeyi terk etmesini ister. Bu konu ABC televizyonunda görüşülür. ABC News Nightline programında Ted Koppel soruyor. Kolayca anlaşılabilir kavramlar kullanalım. Şimdi siz Malezya'nın parasını tahrip ederek kazanç elde ettiyseniz bu durumda Malezya'dan alıp götürmüş olmuyor musunuz? George Soros yanıtlıyor. Tam da öyle değil. Çünkü bu benim eylemimin amaçladığı bir sonuç değildir. Ve bir piyasa katılımcısı olarak sonuçları hesap etmek benim işim değildir. Bu piyasanın doğasında var. Piyasaları çeşitli açıklamalarla yönlendirip işi bitireceksiniz ve ne yapalım ki bu piyasanın kuralıdır diyerek işin içinden sıyrılacaksınız. Piyasa oyuncusu için bu son derece olağandır. Ne ki bir yandan iyiliksever adamı oynarken öte yandan büyük kitlelerin düştüğü durumun da bir açıklaması olmalıdır. Soros bu çelişkili durumu şu sözlerle açıklıyor. Para piyasasıyla oynadığınızda sıradan bir iş adamının yüzleştiği ahlaksal endişelerin çoğundan kurtulursunuz. Para piyasalarında ahlaksal konularla kendimi meşgul bağlamak zorunda değildim. Dipnot, Soros on Soros. Sayfa 111'den aktaran Heather Cotin. Fall 2002, 74, sayfa 2. Açıklamalar kumar masasına oturan kişinin sorumluluk anlayışına denk düşüyor. Ne ki kumarbaz kendisine ait olanı yitirir ve kazanan da ancak yitirene ve onun ailesine zarar verir. Oysa para piyasalarında oynayan oyuncunun ahlaksal endişeleri olmayabilir ama büyük kitlelere verdiği zarar kumarbazın verdiği zarardan çok öte sonuçlar doğurur. Soros'a bakılırsa ulusal paranın çöküşü de Soros'un kazancı da serbest piyasa düzeninin bir sonucudur. Bir ülkenin ulusal iktisadı yıkılmış, parası yerle bir olmuş, milyonlarca kişi işsiz kalmış, ulusal devletin borçları bir anda katlanmış, çocuklar yoksulluk yükünün altında ezilmiş, ülkede etnik sürtüşme başlamış, kimin umurunda? Malezya'daki vurkaç işini kendi açık toplum ahlakına yakışır biçimde açıklayan Soros, Türkiye'ye gelecek ve bunca ticaret kokan sözünü unutup, Malezya'daki ekonomik çöküntüden Mahathir'in söylediği gibi siz mi sorumlusunuz sorusuna, hayır bu Malezya yönetiminin suçudur diyerek karşısındakinin nabzına göre şerbet verecektir. Dipnot Entelektüel Bakış Şahin Alpay CNN 3 Mart 2002 saat 12.33. Bu yaklaşım çok doğal çünkü adamın adı spekülatöre çıkmış. George Soros 1997'de Tayland iktisadını çökertmekle suçlandığında bir eylemcinin "Biz George Soros'u bir tür Drakula olarak değerlendiriyoruz. O halkın kanını emmektedir." sözleri ilk bakışta abartılı gibi görünse de Soros'un para piyasalarında oynamakla ahlaksal özgürlük arasındaki ilişki üstüne yaptığı açıklamasına bir başka derinlik getiriyor. Dipnot Heather Kotlin, adı geçen yayın sayfa 2. Aslında Soros'a şükran duyulmalı. üçüncü ülkelerde vur kaç düzenine küreselleşme ya da serbest piyasa ekonomisi diyerek bilimsel kılıflar üreten liberallerin, yeni düzencilerin, London School of Economics eğitimli Dünya Bankası memurlarının, vakıf ve think tank uzmanlarının saatler süren gevezelikleri yanında Soros'un sözleri daha anlamlı, daha açık ve yaptığı işe uygundur. Kısaca gerekiyorsa vurulacaktır. Soros'un milyon dolarıyla darbe. Bu arada IMF'nin sınır dışı edildiği Malezya'da kampanya başlar. Devlet yönetiminin en uç noktalara dek yolsuzluğa battığı ilan edilir. Liberal bir gazete çıkmaya başlar. Gazete temiz toplum, açık toplum kampanyası açar. Şiddet gösterileri yükselir. Yönetim iktisadi düzeni rayına oturtmaya çabalarken gazeteden kışkırtıcı yayınların durdurulması istenir. Gazete kışkırtmayı sürdürür. Gazete yöneticisi gözaltına alınır. İstenen olmuştur. Bilumum NGO'lar harekete geçerler. Dipnot, CS Monitor, March 13, 2001. Para kaynağının %44'ünü AB'den, geri kalanını Soros Vakfı, World Vakfı gibi sınır tanımayan sivil örgütlerden alan RSF, yani sınır tanımayan gazeteciler örgütü, Mahathir bin Muhammed'i diktatör olarak ilan eder. Aynı NGO'lar bizdeki adlarıyla STÖ'ler, Malezya'nın soyulmasına, iktisadi düzenin vur ve kaç işleriyle sarsılmasına ses etmemiştir. Bu arada iyi günlerde Malezya ile işbirliği gösterileri yapmaktan, geri kalmamış olan Türkiye'nin ünlü İslamcılarından, protonculardan bir tekinin bile sesi çıkmaz. Dipnot, Malezya operasyonunun iktisadi boyutu için bakınız Güven Sak, Fatih Özatay, Dünyada ve Türkiye'de Kriz, Radikal, 19-23 Mart 2001. En önemli açıklamayı da Malezya yönetimi yapar. İçerideki muhalefet yayınlarının Soros'tan gelen parayla desteklendiğini açıklar. Dipnot, Soros Open Society Yugoslavya Merkezi önce Priştina, sonra Belgrad ve Karadağ aracılığıyla bilgi, sanat ve kültür, eğitim ve gençlik projeleriyle 1998'de muhalefete 14.8 milyon dolar bağışlamıştır. Spring Summer 1999, 67-65. George Soros ise Başbakan Mahathir bin Muhammed'i nazilikle suçlar. Malezya vurulan bir açık toplum örneğidir. Oysa Peru hem para ile hem de örtülü demokrasi oyunuyla vurulması gereken bir ülkedir. Türkiye'de ABD ve IMF politikalarına muhalif yazarlar 2002 baharında Venezuela'da yaşananlara ilgi göstermişlerdi. Bu ilginin ana nedeni oradaki darbenin Türkiye'de yaşananlara benzeyebileceği düşüncesiydi. Oysa Venezuela darbesini anlayabilmek için 2 yıl öncesine dönüp Peru'ya bakmak gerekiyor. Peru Devlet Başkanı Alberto Fujimori iktisadı düzelttikçe, uyuşturucu trafiğinin üstüne gittikçe diktatör olarak ilan edilir. Lüksemburg ve Lugano'dan Hollanda Antillerine uzanan bankalar, bankerler, serbest piyasa oyuncuları ağının içinde cirit atanlar, bazı ulus devletlerin açık toplum olmamalarını ve üstüne üstlük iktisadi yapılarını istikrara kavuşturmalarını bağışlamazlardı. Öyleyse Peru'ya demokratik dış müdahale gerekirdi. Zaten demokrasi dediğiniz nedir ki? Her türlü paranın sonsuz özgürlük içinde hiçbir kısıtlamaya uyulmaksızın dolaştırılması değil mi? 2000 yılının Nisan-Aralık ayları arasında olup bitenleri kısaca bir gözden geçirmekte yarar var. Nisan 2000'de Peru'da devlet başkanlığı seçimi birinci turunda Fujimori oyların %50'sinden fazlasını alınca ABD'nin desteklediği Toledo Alejandro seçimlere hile karıştırıldığını ileri sürer ve seçimlerin ertelenmesini ister. Nedense ABD destekliler harcanan onca yemeğe, paraya ve ABD NGO desteğine karşın hemen seçimlerin ertelenmesini isteyerek kargaşa yaratmaya çalışırlar. Tıpkı Nikaragua'da olduğu gibi. Alejandro'nun çağrısına ABD ve onu destekleyen Panama, Costa Rica ve Kanada'dan destek gelir. Peru'da seçimlerin ikinci turu 28 Mayıs 2000'de yapılacaktır. Peru devleti seçimlerde hile olmadığına direnir ve seçimlerin gözlenmesini ister. İşte bu anda bizim Project Demokrasi müteahhitleri devreye girer. Carter Center, NDI, Avrupa Birliği ve öteki NGO'lar seçimlere gözlemci göndermeyeceklerini açıklayarak kitleyi kışkırtmayı denerler. Seçimler tüm engellemelere karşın yapılır ve Fujimori oyların %50'den fazlasını alarak yeniden devlet başkanı olur. Oysa ABD kendi demokrasisini getirmeye kararlıdır ve yenilgiyi asla kabullenmez. OAS, Güney Amerika Örgütü, toplantıya çağırılır. George Soros'a yakınlığıyla tanınan gözlem heyeti başkanı Eduardo Stein'in Peru aleyhine yaptığı açıklamalar işe yaramaz. Meksika, Brezilya ve Uruguay temsilcileri Peru'nun iç işlerine karışmayacaklarını, küresel bir takım örgütlerin egemen devletlerin kurumlarının yerini alamayacağını açıklarlar. Daha sonra ortaya çıkacaktır ki George Soros Peru'da iç karışıklık yaratmak isteyen Harvard'da yetiştirilmiş Alejandro Toledo'ya 1 milyon dolar vermiştir. Soros ile Toledo arasındaki parasal anlaşma ABD Dışişleri Bakanı Madeleine Albright'ın Polonya'da düzenlettiği Towards a Community of Democracies ile Soros'un World Forum on Democracy uluslararası konferansları sırasında yapılmış. Dipnot, bu konferanslara Arı Hareketi Derneği Başkanı Kemal Köprülü de katılmıştı. İşte bu konferanslar sırasında Peru'ya demokrasi getirmek üzere Toledo'nun seçim kampanyası şefi Alvaro Vargas Llosa, George Soros ile Toledo'yu buluşturmuş ve o anlaşma yapılmıştır. Ne ki Soros'un Toledo'ya demokrasi ve açık toplum yararına güvenmesinin bir yanı daha var mıydı? Toledo bu güvene layık bir kişidir. 1980-1985 arasında bakanlık yapmış olan Toledo, Dünya Bankası'na çalışmış ve daha da önemlisi Peru Ulusal Bankası'nın baş danışmanlığı görevinde bulunmuştu. Peru'da yinelenen seçimlerin ardından Haziran 2000'de başkent Lima'da Toledo destekçilerinin dört köşeden yürüyüş adı verilen gösterileri başlar. Binalar yıkılır, kargaşada insanlar ölür. Dipnot E.I.R.E. Highlights Peru Election Shock Lima, April 23, 2001. Fujimori aleyhinde yolsuzluk suçlamalarıyla bezenmiş, uyuşturucu trafiğine ortaklık savlarıyla süslenmiş yaygın kampanya başlatılır. Alberto Fujimori 1935'te Peru'da doğmuştur. Babası 1920'de Japonya'dan göçen bir pamuk işçisidir. Fujimori matematik profesörü olmuş ve ziraat fakültesi dekanlığı yapmıştır. 1990'da üniversite rektörlüğü sırasında devlet başkanlığına seçilmiştir. Fujimori bölgedeki uyuşturucu mafyasına göz açtırmamaya kararlıdır. Koka üretimini azaltırken tarım üretimini arttırmıştır. İktisadi bunalımla işliksiz yaşamayı beceren Güney Amerika'nın tek ülkesini yönetmektedir. Kokain mafyasını ezmiş, %7.650'lik enflasyonu %3.7'ye düşürmüştür. Alberto Fujimori'nin asıl suçu Tupac Amaru gerillalarının denetimindeki koka vadisinde tarım programları uygulayarak koka üretimini azaltması ve koka parasının dolaşımına izin vermemesidir. Dipnot Fujimori, Victory is Strategic, Washington Insider, Volume 10, Number 23, June 8, 2000. Fujimori'nin bir büyük hatası da uyuşturucu ve teröre karşı savaşta yetkilendirdiği ve özel kuvvetlerin yönetimini teslim ettiği Montesino'ya fazla güvenmesidir. Montesino başlangıçta koka kaçakçılığıyla savaşmış ama daha sonraları rüşvet almış, koka ve silah ticaretine göz yummuştur. Fujimori son büyük hatayı Ağustos 2000'de yapar. Ürdün'den Kolombiya'ya silah götüren gemiye el koymakla kalmaz, bir de bunu ilan eder ve soruşturma görevini Montesino'ya verir. İşte o anda 14 Eylül 2000'de medyaya bir video ulaştırılır. Görüntülerde Montesino meclis başkanlığı seçiminde taraf değiştirmesi için bir üyeye 15 bin dolar rüşvet önermektedir. Dipnot, The Rise and Fall of Alberto Fujimori. Temiz toplum kampanyası yeniden canlandırılır. Fujimori ülkeyi terk ederek istifasını gönderir. Aylar sonra Toledo'nun yandaşlarından Robinson Rivadeneyra silah taşıma işinin CIA'nın onayıyla gerçekleştirildiğini ve ABD'nin Kolombiya'ya karışma planının bir parçası olduğunu açıklayacaktır. Toledo 2001 başlarında Davos'ta Soros'la buluşur. İşte ne olursa ondan sonra olur. Vargas Llosa Toledo'dan ayrılır ve Peruvian televizyonunun The Sniper adlı programına çıkarak Soros ile Toledo arasındaki 1 milyon dolarlık ilişkiyi açıklar. Ojo gazetesinin manşetindeki marihuanayı yasallaştırması için 1 milyon dolarlık destek sözlerindeki ince politika neydi? Bu sözler Türkiye'deki gibi Soros'u yere göğe sığdıramayan manşetlere benzemiyordu. Bunun bir mesaj olduğu kısa bir süre sonra anlaşılacaktı. Artık işler yoluna girecek, Haziran 2001 seçimlerini küçük bir farkla Toledo kazanacaktır. Yalnız Toledo mu kazanır? Elbette hayır. Kazanan serbest piyasadır, IMF'dir ve ABD'nin organize tüccarlarıdır. Maksat demokrasi ve açık toplum yaratmaktır. Özetle dolar yatırırsın, ulusal para politikalarını IMF'ye bağlarsın. Uyuşturucu parası kıyı bankalarından akarken serbest piyasanın nimetlerinden yararlanan hit and run yani vur kaç operasyonları sonrasında Peru'nun kaynaklarını ele geçirmeyi başarırsın. Bu arada Kolombiya'ya OPEC üyesi Venezuela'ya müdahaleye hazırlanırsın. Bu öyküde ilginç bir rol üstlendiği belli olan şu Alvaro Vargas Llosa'yı biraz daha tanıyalım. Alvaro ünlü yazar Mario Vargas Llosa'nın oğludur. Mario Vargas Llosa, Trilateral Komisyonu'nun yazarı olarak da tanınmaktadır. Mario Vargas, Alberto Fujimori ile aynı dönemde politikaya sokulur. Onun 1990 seçimlerine katılma nedeni ise oldukça ilginçtir. Vargas, zamanın devlet başkanı Alan Garcia'nın devlet bankalarının özelleştirilmesine engel olmasına tepki duyduğundan seçime girer. Baba Vargas Llosa, Mont Pelerin Society'nin temsilcisidir. Mont Pelerin Society'yi anımsamak gerekirse Londra aristokratlarını, bankerlerini, ultra liberal teorinin yaratıcısı ultra liberalizm okulu LSE, London School of Economics'te George Soros ve benzerlerini yetiştirmiş olan Kral Pope'u ve Hayek'i, Amerikan liberallerini, bu arada Society'nin Amerika kanalındaki ilk liberallerden ödüllü Türkiye'li liberal düşüncelileri de görmek gerekiyor. Bu işlerin aslına bakılırsa sınır, zaman, zemin tanımayan Project Demokrasi ile baba oğul demokrasisi ve Soros açık toplum kargaşa, kokain, mafya, medeniyetler savaşı, medeniyetler arası diyalog, din ve ifade hürriyeti, mozaik kültürü, petrol ve gaz egemenliği sarmalığında roller gereğince dağıtılmaktadır. Toledo başkan olmasına olmuştur ama ABD'ye de yıllar sonra Orta ve Güney Amerika'ya sözde güvenlik adına müdahalenin yolunu açılmıştır. Müdahalecinin sabrı yoktur. George Walker Bush Jr. Lima'ya konuk olmaya karar verir. Gezi yaklaşırken Lima'da ABD elçiliği yakınında bir araç havaya uçtu. Sonuç 9 ölü 40 yaralı. George Walker Bush Jr. bir demeç verir. Hayır, iki parça terörist bizi yapmamız gerekeni yapmaktan ve yarı küredeki Latin Amerika'daki dostluğumuzu geliştirmekten alıkoyamayacaktır. Gideceğime dair bahse girer misiniz? Dipnot: Juan Forero, Reeling from Blast, Peru Prepares for a Visit from Bush, New York Times 22.03.2002. Bu arada Vargas deyince anımsadık ki bu sarmala bilerek ya da bilmeyerek hizmet edenlerin Nobel Barış Edebiyat Ödülü almaları büyük olasılıktır. Çünkü Nobel yeni kolonicileri görmezden gelen eksantrik, egzotik, mozaik yazarlarını pek sever. Nobel'i alması için gerekli düğmelere bastıranların o Nobel almazsa öteki Nobel'i almaları kesindir. Ah, şu bir numaralı tehdit teröristleri yok mu ya? Peru'da ise halk Bush'un tehditlerini aldıracak gibi değildir. Toledo iktidara gelir gelmez ABD para oyuncularının isteğine uyarak Pedro Pablo Kuczynski'yi iktisattan sorumlu bakan yapmıştır. Özelleştirme furyası başlar. En karlı olan, en iyi özelleştirmedir. İlki su elektrik üretim merkezleri özelleştirilir. Madenler özelleştirilir. Zamlar zamları kovalar. Ne ki Perulular işin ayırdına varırlar. Project Demokrasi operatörleri içeriden sivillerle kendilerine çok yandaş örgütlemiştir ama yetmez. Türkiye'dekinin aksine sendikalar sivil maskeli iç ihanete kapılmaz. Genel grev başlar, halk ayaklanır. ABD'den danışmanlar, uzmanlar ne tür tehdit ederlerse etsinler halkın öfkesi yatışmaz. Toledo olağanüstü durum ilan eder, halk eylemlerini bastırması için orduya emir verir. Komutanlar bu emri dinlemez. Sonra mı? Evet, sonra Toledo geri adım atar, özelleştirmeyi durdurur. Başbakan Roberto Danino, Dışişleri Bakanı Diego Garcia Sayan ve ABD para oyuncularının, Dünya Bankası'nın ve IMF'nin adamı Pedro Pablo Kuczynski, PPK, zorunlu olarak istifa ederler. Görüldüğü gibi ABD Dışişleri, Project Demokrasi operatörleri ve George'lar kazanıyor. Kazanan kazanırken acılar ve ölümler mazlumların yanına kâr kalıyor. Batının siyasal etiğine düşkün olmayanların anlayamayacağı fırıldak adam işleri bunlar. Benzetmek gibi olmasın ama olaylar bize pek tanıdık geliyor. Hani George Soros İstanbul'a dek gelip Avrupa Üniversitesi anlaşmasını imzaladıktan sonra sosyal devlet derseniz ekonominiz yıkılır, Kürt sorununu çözmelisiniz, Türkiye asker ihraç etmelidir vesaire demişti de. Dünya Bankası'ndan transfer edilmiş taklitlerini bırakıp açık sözlü ve açık toplumcu George'a kulak vermekte sonsuz yarar var. Ulus devletler hemen yıkılmalıdır. Soros yoktan var olmuş bir dahi midir? Yoksa CNN'in Türkçe yayınında Şahin Alpay'ın belirttiği gibi New York'ta garsonluk yaparak mı yükselmiştir? Yanıtları aramak gerekiyor. Avrupa'nın aristokratları ve hanedanları erklerini yitirmiş görünmektedirler. Ama onlar dünya egemenliklerini açıktan görünmeyen özel parasal çıkar ilişkileriyle, siyasal bağlantılarla birbirine kenetlenmiş yönetim düzeniyle sürdürürler. İşin odağında Londra bankerlerinin oluşturdukları Isles Club bulunur. Kulübün en büyük üyesi Rothschild ailesidir. Soros işte bu ailenin elinde piyasacı olmuştur. Oysa Soros sermayesinin kaynağını ilginç bir öyküyle anlatmaktadır. 1944'te Budapeşte'de Nazi işgali başlayınca Theodor Soros oğlum der, işgal yasa dışıdır. Şimdi olağan yasal kurallar işlemez. Ve baba Soros sahte kimlikler düzenler ve Tarım Bakanlığındaki görevliye rüşvet vererek George'u işe sokar. Nazilerin bakanlığındaki bu yönetici Nazilerce toplama kamplarına götürülen Yahudilerin mallarına el koymakla görevlidir. Jonas Kiss adına düzenlenmiş bir kimlikle işe başlayan George ona eşlik eder. Adam olacak çocuk deyişine uygundur bu öykü. Çünkü Soros Nazilerle çalışırken daha 14 yaşındadır. Bu noktada hemen belirtelim ki Soros severler bu öyküyü beğenmezlerse kendileri bir öykü üretebilirler. George Soros 1947'de London School of Economics sınıflarında Britanya Aristokrat Sosyetesi'nin önde geleni Sir Karl Popp ve ülkemizdeki ultra liberallerin de hayranlığını kazanmış olan Friedrich von Hayek'ten açık toplum düzenini öğrenir. Soros der ki milliyetçilik sadece düşmanlığa ve tahribe ve ırkçılığa ve savaşa neden olur. Ona göre milliyetçiliğin yapıcı bir yöne sahip olması bile olanaksızdır. Dipnot Robert Slater, Soros, The Unauthorized Biography, McGraw-Hill'den çeviri. Sayfa 252. Öyleyse ulus devlet yıkılmalıdır ve yerini tüm dünyaya egemen olacak bir güce bırakmalıdır. Soros'un çözüm konusunda verdiği tarihsel örnek de yabana atılacak türden değildir. Şöyle der. 19. yüzyılın büyük bölümünde İngiltere'nin çok saygın bir konumu vardı. Dünyanın bankacılık, ticaret, gemicilik ve sigorta merkeziydi. Bütün yer küreyi kuşatan koloniler imparatorluğuydu. Herhangi bir sorun çıkan yere gönderilebilecek silahlı gemiler filosu besleyebiliyordu. Birleşmiş Milletler'e karşı tepkiler o kadar güçlü ki onu dünyada huzur ve düzeni sağlayacak bir güç haline getirmektense öldürmemiz daha büyük olasılık. Dipnot, Soros Soros anlatıyor. Adı geçen kitap, sayfa 124. Soros'un anlattıklarından çıkan şudur. Global bir Britanya İmparatorluğu ve bir düzen vardı. Soros'a göre dünya çapında bir düzensizlik vardır ve sarkaç tam aksi yöne, bırakınız yapsınlar ilkesine doğru sallanıyor. Bu durumda milliyetçiliğin yükselişi büyük olasılıkla silahlı çatışmalarla bağlantılı olacak. Ulusalcı Soros'a göre milliyetçi diktatörlükler çalışmaları önleyemezler. Üstelik Rusya'da olduğu gibi İran ve bir dizi başka ülkede de nükleer silahlar var. Nedense o başka ülkelerin adı yok. Ama Soros bu düzenin değiştirilmesi için bir şeyler yapılmasından yanadır. Dipnot Soros Soros anlatıyor. Adı geçen kitap sayfa 138. Bu durumda Britanya İmparatorluğu'nun çağdaş bir türü olarak yepyeni bir dünya imparatorluğu, küresel devlet kurulmalı, düzen sağlanmalıdır. Dipnot, Liberal Dergisi İtalya 12 Mart 1998'de George Soros ile yapılan görüşmeden aktaran S. Thompson. Küresel bir açık toplum düzeni kurulacak. Kurulacak da bu düzeni kim yönetecek? Soros iki tümcelik yanıtı satırlar ve sayfalar dolusu böyle dolan başlığı anlatmakla haklıdır. Piyasa işleri zarar görebilir açıklamalarına uygun bir yanıtla sonuçlandırıyor. Küresel bir açık toplum insanlarla ya da kendi başlarına hareket eden sivil toplum örgütleriyle kurulamaz. Egemen devletlerin işbirliği yapmaları gerekir ve bunun için de politik girişimlere gereksinim vardır. Küresel açık toplumu kurmaya kararlı benzer düşünceler, paylaşan toplumların bir koalisyon kurabilmeleri için böyle bir liderliğe ihtiyacımız vardır. Dipnot, George Soros, Küresel Kapitalizm Krizde, The Crisis of Global Capitalism, page 190. George Soros'un arada bir ABD ve IMF siyasetini eleştirmesi o denli aldatıcıdır. Zaten ülkelerin para piyasalarını çökertirken ne yapalım ticaret işte denli açıklamalarda bulunan bir spekülatörün sözlerine inanmak gerekmez. O dünyaya düzen verecek imparatorluğun adını koymuyor ama işi nasıl sahipleri daha açık davranıyor. Harvard'da Kennedy School of Government rektörü, Clinton'ın eski savunma bakanı Joseph S. Nye son kitabına şöyle başlıyor. Roma'dan beri öteki ulusları bu derece geride bırakan başka bir ulus olmamıştır. 80'li yıllarda ABD'nin emperyal yayılmacılığı savıyla ün kazanmış olan Paul Kennedy ise daha işi öteye götürüyor. Ne Pax Britannica, ne Napolyon Fransası, ne 2. Felipe İspanyası, ne Charlemagne, ne de Roma İmparatorluğu günümüzün ABD hakimiyetiyle karşılaştırılabilir. Daha sonra soğukkanlılıkla diyor ki, bu kadar çeşitli alana yayılabilen bir güç hiçbir vakit mevcut olmamıştır. Dipnot Attila İlhan, ABD'nin Roma saplantısına dikkat. Cumhuriyet 7 Ekim 2002 sayfa 20. Bizdeki sivil toplumcuların merkezi sistemi az biraz anlaşılabilir ama Soros'un anlattığı çok, çoktan da öte ultra uç noktayı göstermiyor mu? Düzen kurucu egemenler yönetecek, ötekiler yönetilecek. Ulusal kimlikli nedenli devlet varsa para imparatorluğunun kölesi olacak. Çok etnikli mozaik içinde mozaik düzenine dönüşecek. Gerisini getirmeye gerek yok. Akıllılar yönetecek ve düzen kurulacak. Soruyu Batı'da ve Orta Doğu'daki hangi egemenlerdir bu küresel yöneticiler diye koymak ve dünya yeni düzeni kime çalışır diye eklemek gerekiyor. Bu soruların yanıtının önemli bir bölümü Soros'un yetişme ve gelişme sürecinde bulunabilir.